Sibel'in Günlüğü.
Sibel'in Günlüğü'nden herkese merhaba, ben Murat Lostar.
Ben Tuba Aşık, merhaba.
Tuba'cığım, neler oluyor kripto dünyasında?
Evet sevgili Murat, biliyorsun Tosuncuk vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Yakın zamanda 400 bin kullanıcısı olan bazı Bitcoin sitelerinin de işte kapatılması vesaire ve insanları mağdur etmesi durumu söz konusu. İşte hala Interpol'le aranan bazı vatandaşlar var bu işin arkasında, biliyorsun. Mağduriyetimiz devam ediyor ama bu sefer kişisel veriler yönünden. KVKK kurulunun sitesinde yayınlanmış olduğu üzere BTC Türk Bitcoin ortamına ait 2018 yılına ait bir veri tabanının hack forum sitelerinde paylaşıldığı bilgisi yer alıyor. Şirketin sitesine girdiğimiz zaman da şöyle bir açıklama var. Aslında bize yönelik herhangi bir müdahale yok. Yani herhangi bir hack vakası değil bu. Ancak bizim daha önce üçüncü partilerle aramızda mevzuata da uygun olarak bir takım veri paylaşımları vardı. 2018 yılında paylaşmış olduğumuz bir veri tabanının aslında yayınlandığını görüyoruz diyor. Kuruluş bu şekilde bir açıklama yapmış ve işte kullanıcıların işte parolalarını değiştirmeleri yönünde yönlendirilmiş. İşte Google'ın two-factor authentication'ını kullanmaları yönünde yönlendirilmiş durumda. Bakalım, bekleyeceğiz neler çıkacak daha.
Evet, ilginç bir haber Tuba. Bir başka ilginç şey de, bir taraftan Türkiye işte ekonomik sorunlar altında uğraşırken işte hem Tosuncuk vakasında hem biraz eski olsa da burada gördüğümüz işte 520 bin kişi neredeyse, hem de işte televizyondaki pırlanta reklamları benim biraz kafamı karıştırıyor, itiraf edeyim. Yani hani biraz ülkede bir hep söylenen işte gelir adaletsizliğinin de bir göstergesi mi acaba bu, ne dersin?
Evet, insanlar bu tür yatırımlara daha fazla yöneliyorlar sevgili Murat. Hani kolay yoldan para kazanmak gibi görünüyor pek çok kişi açısından ama aslında yatırım aracı olarak yurt dışında da çok yaygın kullanılan bir araç. Burada işte mümkün mertebe verilerimizin güvenliğini emanet ettiğimiz tarafın iyi seçilmesi gerekiyor. Kullanıcılara en azından böyle bir tavsiyede bulunabiliriz.
Kesinlikle öyle, ama zaten yavaş yavaş en azından kripto dünyasında da tüm dünyada regülasyonlarda artış var. Evet, kriptonun en önemli özelliği merkezi bir otorite olmaması. Ama aynı şekilde merkezi otorite olmaması, devlet desteğinin de arkasında olmaması sonucunu ortaya çıkartıyor. Bu da daha önce konuştuğumuz bu Tosuncuk vakasındaki gibi, paralar gitti mi gider sonucuna varıyor. Tabii 520 bin kişinin kaç parası var, o bilgiye sahip değiliz. Onların başına bir şey gelmediğini görüyoruz buradaki yapıdan. Hani bu anlamda iyi, sadece bir kişisel veri sızıntısı söz konusu, eski tarihli. Ama ilginç bir yapı söz konusu. Yeri gelmişken de şeyi de söyleyelim. Parolaların açıklamaya baktığımız zaman geri döndürülmesi oldukça zor bir algoritmayla saklanmış olduğunu gördük. Ama bu parolayı değiştirmek zorunda değiliz anlamına gelmiyor. Çünkü özellikle aynı parolayı bir başka yerde kullandıysanız, o zaman burada doğrulama yapmak, girmek hala mümkün olabilir. Dolayısıyla her halükarda yeri gelmişken paroları değiştirmekte yarar var diyeyim ben izinli bir katkı olarak.
Evet.
Benim haberim de ilginç. Biraz siber güvenlik sigortaları ile ilgili. Siber güvenlik sigortası nedir diye çok kısaca başlarsam, siber güvenlik sigortası, siber güvenlikle ilgili kurumun başına gelen her tür zarar, ziyan, riskin sigortayla karşılanması anlamına geliyor. Bir anlamda siber güvenlik kaynaklarımız için kasko diyebileceğimiz bir sigorta türü gibi hayal edebiliriz bunu. Bu poliçelerin içinde birçok farklı adım ve içerik var. Bunlardan bir tanesi de, eğer kurum herhangi bir şekilde fidye ödemek zorunda kalırsa, bu fidye saldırısı yani verilerin kriptolanması sonucunda olabilir ya da hizmet engelleme saldırıları, DDoS saldırılarından kurtulmak için de fidye ödemek söz konusu olabilir. Bunun sonuç olarak sigorta şirketi tarafından karşılanması dediğimiz bir kısım. Diğer siber güvenlik sigortası kapsamlarının dışındaki bir kısım. Burası aslında tüm dünyayı bir taraftan rahatlatan, bir taraftan da rahatsız eden bir bölümdü. Fransa'da da mahkeme seviyesinde, işte savcılık seviyesinde bu gibi fidyelerin sonuç olarak saldırganlara ödeniyor olmasının aslında bu pazarı çok büyüttüğünü ve ne olursa olsun saldırganlara fidye ödenmemesi gerektiğine ilişkin savcılık ve işte hakimlerin bir takım görüşleri söz konusuydu. Bu doğrultuda da Fransa'nın büyük sigorta şirketlerinden bir tanesi, belki de en büyüğüdür, AXA, yakın bir zaman önce, dedik ki iki hafta kadar önce, ben artık siber güvenlik poliçelerimden fidye ödemelerini kaldırıyorum. Ha, bunun dışında her tür geri kalan ödemeler, yani saldırının geri döndürülmesi gerekiyorsa, sistemlerin baştan kurulması gerekiyorsa, buradaki hukuk maliyetlerinin karşılanması, eğer şirketin reputasyonuna zarar geldiyse reputasyon zararlarının karşılanması gibi şeyler, ödemeler, kapsam hala devam ediyor poliçelerde. Sadece ben suçlulara para şey yapmasını istemiyorum diye. Bundan hemen bir hafta kadar sonra ise Aksa'nın bu sefer Güneydoğu Asya'daki asistans yani destek hizmetlerinden bulunduğu yapıda çok ciddi bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırı Güneydoğu Asya'nın birkaç ülkesine bakan Tayland, Malezya, Hong Kong, Filipinler yanlış hatırlamıyorsam 4 ülke. Buraya bakan asistan servislerine aslında birbiriyle ilişkisi olmayan 3 farklı siber saldırının bir anda aynı grup tarafından gerçekleştirilmesi şeklinde oldu. Hem bir hizmet engelleme saldırısı DDoS yapıldı. Hem verilerin çalınması yaklaşık 3 terabaytlık bir veri çalındığını biliyoruz. Hem de veriler çalındıktan sonra bilgilerin kurum tarafından kullanılması engel olmak için kriptolanma, şifrelemesi işlemleri gerçekleştirildi. Bütün bu yapının da aslında tüm dünyada bu fidye saldırılarıyla en çok para kazanan gruplardan bir tanesi olan Avadon Grup tarafından yapıldığını biliyoruz. Çünkü Avadon Grup Aksa'ya gidip fidye istemeye başlamış hemen arkasında. Aksa'nın bu aşamada bu fidyeyi ödeyip ödemeyeceği hakkında bilgi sahibi değiliz. Ama şurası bir gerçek, sen de herhalde benzer düşünürsün. Sadece fidye saldırısı yapmak varken, sadece hizmet engelleme saldırısı DDoS yapmak varken ya da sadece verileri çalıp açıklamak varken üçünün birden yapılması Avadon Grup'un bu Aksa'nın Fransa'da başlasa bile fidye şeylerini, maliyetlerini artık ödemeyeceğiz demesine olan rahatsızlığını ortaya koyuyor. Çünkü bu tip fidyelerin önemli bir kısmının Türkiye'de çok olmasa da siber güvenlik sigortalarından karşılandığını biliyoruz. Bu da Avadon Grup'un artık daha zor para kazanacağı, para kazanmak için hemen bir fidye yap, sigortadan parasını al, yürü demek yerine biraz daha fazla uğraşması anlamına geliyor. Bundan rahatsızlıklarını ortaya koymuşlar diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
Adanmışlık var iş içerisinde Murat. Yani adanmışlık var biliyorsun. Sırf risk diye bir şey yok. Sigortacılar bunu bizden daha iyi biliyorlar. Madem evet, böyle bir kararı aldın, al sana o zaman şeklinde bir intikamvari bir adanmış bir durum söz konusu. Yalnız şöyle bir şeye açıklık getirmek lazım bence. Bütün aslında hükümetlerin hani ortak bir kararla bu böyle iklim krizi gibi bir şey olmaya başladı çünkü biliyorsun ve yani artık son yıllarda sadece ransomware'i konuşuyoruz. Hatta son aylarda sadece ransomware'i konuşuyoruz. Pandemi başladığından beri ransomware'i konuşuyoruz. Başka da bir şey konuşmuyoruz. Dolayısıyla aslında hükümetlerin bu noktada tek tek hani ben hükümet olarak bir işte kuruluşumun, resmi kurumun veya özel bir teşebbüsün böyle bir ransomware atağıyla karşı karşıya kalması durumunda bu fidye bedellerinin ödenmesini yasaklıyorum şeklinde bir mevzuat çıkartması gerektiğini düşünüyorum. Yani hep konuşuyoruz siber güvenlik yasası gerekiyor bütün ülkelere vesaire diye ama bence ülkeler nezdinde bunu sigorta şirketlerine bırakırsak sigorta şirketleri mağdur olacak bu işten.
Kesinlikle katılıyorum Tuğba. Bu arada Başkan Obama'nın da haklı çıktığının da bir göstergesi var. Hatırlarsın 7 yıl kadar önce Kuzey Kore ile ilgili bir film nedeniyle Kuzey Kore çok ciddi bir şekilde Sony'ye çok ciddi siber saldırılar düzenlemişti. Bir noktada da hani o filmin yayından kaldırılmasını geçtim. Üstüne bir de fidye istemişlerdi. O dönemki Amerikan Başkanı Obama demişti ki Sony, tabii ki Amerikan, Sony Amerika'yı kastediyorum. Bir Amerikan kuruluşu, ben başkan olarak karışamam ama ödenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Sony kendisini kurtarmak için o fidyeyi ödemişti. Belki de o günden sonra bu fidye ödemeleri gerçekten bir sektör haline geldi diyelim.
Bir de artık biliyorsun ticket numarası işletiyorlar. Hani biz sözümüzün eriyiz, işte size hackledik, bu ödemeyi yaparsanız işte biz gerçekten açacağız sizi vesaire. Yanlışlıkla iki defa ransomware yaptıkları müşterileri tabiri caizse oluyor hack gruplarının ve işte biz size gelmiştik, eklemiştik ya kusura bakmayın falan, işte biz size bir de güvenlik danışmanlığı verelim hani madem ödeme de yaptınız, nereden girdik, nasıl girdik, yolunu yöntemini en azından anlatalım da siz de bir daha hacklenmeyin şeklinde böyle artık işi iyice danışmanlık diyeceğim tabiri caizse noktasına kadar getirmiş vaziyetteler. Gerçekten herkesin çok dikkat etmesi gereken bir konu. Buradan herkes özellikle kullandığınız third partilerle alakalı başta olmak üzere mutlaka son versiyonlarını kullanmanızı ve en azından security patch'lerin zamanında geçilmesini, işte paroların özellikle güvenliğine dikkat edilmesini tekrar hatırlatıyor olalım.
Kesinlikle. Bu haftalık da bizden bu kadar. Herkese keyifli, sağlıklı haftalar.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.